Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 13 Azer 1400, Hicri Kameri 28 Rebiüsani 1443 ve Miladi Takvimle 4 Aralık 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, ayetlerin hikayesi, yüzyılda yüz gelişme, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve Nehcul Belaga Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi, İranlıların tüm yaptırımların kaldırılmasından daha azını kabul etmeyeceğini söyledi. Bagir Keni karşı taraflara başkentlerde istişare fırsatı verildiğini söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken, nükleer anlaşmadan ayrılmanın Amerika'yı inzivaya ettiğini itiraf etti. Putin, Ukrayna'ya satılan SİHA'lar konusunda Türkiye'yi uyardı. Türkiye'de Mossad'da çalışan 16 sanık için 20 yıl hapis istendi. Suudi koalisyonunun Yemen'deki yeni cinayetinde 16 sivil hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Seyyid Ahmet Hatemi, dünkü Cuma namazı hutbelerinde İran milleti tüm yaptırımların kaldırılmasından daha azını kabul etmeyecektir dedi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hucetul İslam Seyyid Ahmet Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Viyana görüşmelerine de değinen Hucetul İslam Hatemi, Viyana'da tecrübeli bir ekibin İran'ı temsil ettiğini belirterek, İran ekibi ülkenin tutumunu net bir şekilde ifade ederken, Amerikan karşıtı tutumlarını söz ve eylemlerle dile getirdi, dedi. Hucetul İslam Hatemi, İran müzakere ekibine hitap ederek, sizler cesur bir milleti temsil ediyorsunuz. Şunu bilin ki, bu millet bütün yaptırımların kaldırılmasından daha azını kabul etmeyecektir, ifadesini kullandı. İran ile 4+1 ülkeleri heyetinin katılımıyla yeni tur Viyana görüşmeleri 29 Kasım'da başladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora'nın başkanlık ettiği toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır Keni'nin yanı sıra Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Ali Bakır, görüşmelerde yaptırımların kalkmasının müzakerelerin ilk önceliği olması gerektiğini vurguladı.
Viyana görüşmelerinde İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Keni, Tahran'a hareket etmeden önce diğer tarafa nükleer anlaşma karma komisyonundaki taraflara daha fazla danışmalar için başkentlere gitmeleri fırsatı verildiğini söyledi. İRNA Ajansı'na göre İran'ın Viyana'daki baş müzakerecisi Ali Bagırken'i gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ortak komisyonun toplantısında çeşitli taraflarca Viyana'da birkaç gün süren görüşmelerin kısa bir değerlendirmesi sunuldu. Bagırken'i toplantıda İran'ın yasa dışı ve baskıcı yaptırımların kaldırılması, nükleer silah meselesine ilişkin önerilerin masada olduğunu vurguladığını belirterek, buna göre diğer taraflara başkentleriyle görüştükten sonra gelecek hafta Viyana'da müzakereleri devam etmeye fırsatı verildi dedi. Yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması konulu Viyana müzakerelerinin yeni turu 29 Kasım Pazartesi günü Avusturya'nın başkentinde başladı. Viyana'daki İran heyeti Viyana görüşmelerinde baskıcı yaptırımların kaldırılması ve 4+1 grubunun nükleer meseleleri olmak üzere iki konu şeklinde önerilen belgelerinden ikisini sundu.
İran müzakere heyetinin danışmanı, Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönmemesi halinde İran'ın alternatif planı nükleer programını sürdürmek ve Asya ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Ars Haber Ajansı'na göre İran müzakere heyetinin danışmanı olarak Viyana'da bulunan kıdemli bir siyasi analist ve Amerikan araştırmaları uzmanı Muhammed Merendi, İranlılar Batı'ya sunulan iki taslağın kaderini bekliyorlar. İran bu duruma göre üçüncü taslağı sunacaktır dedi. Sunulan iki taslağın ortak eylem planı ve nükleer anlaşmanın yürürlüğüne uygun olduğunu belirten Merendi, üçüncü bir taslak var ama henüz sunulmadı dedi. Viyana'daki İran müzakere heyetinin danışmanı, İranlılar taslakları uygun görüyorlar ve Amerikalılar, Avrupalılar İran üzerinde anlaşılandan daha fazlasını talep ettiğini söyleyemezler dedi. Merendi, Avrupalıların iki taslağa ilişkin memnuniyetsizliğine de cevap olarak taslaklarımız Batı'ya sunuldu ve nükleer anlaşma oturumunda tartışıldı ve Avrupa tarafı bu iki taslaktan memnuniyetsizliğini gösterdi dedi.
Nükleer anlaşmanın 3 Avrupa üye devletinden diplomatlar İran tarafından önerilen metinler hakkında yeni iddialar da bulundular. Avrupalı diplomatlar, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesi ve Avrupa'nın nükleer anlaşmaya karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesine değinmeden İran'ın önerdiği metinlerin çok katı olduğunu iddia ettiler. Viyana'daki toplantılardan sonra açıklama yapan Çin temsilcisi Wang Kun, hala daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Gelecek hafta ortasında Viyana'ya dönmeye karar verdik. Katılımcı heyetler daha fazla istişare için başkentlere gitmeyi kabul ettiler dedi. Çin'in Viyana nükleer müzakerelerinin temsilcisi müzakerelerin önümüzdeki hafta ortasında yeniden başlayacağını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin önerdiği metinler Perşembe günü çeşitli toplantılarda tartışıldı. Ali Bagırken'in de Perşembe günü gazetecilere verdiği mesajı, diğer taraflar müzakerelere devam etmeye hazırsa İran'ın bu konuda hiçbir engeli yoktur dedi.
Amerikan Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkmasının bu ülkenin inzivaya itilmesine neden olduğunu itiraf etti. Anthony Blinken Reuters'e verdiği demeçte Amerika'nın Donald Trump'ın başkanlığı sırasında nükleer anlaşmadan çekilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtirken, Washington'un İran ve nükleer anlaşmayla ilgili sürekli abartılı taleplerini yenileyerek Tahran'ın Viyana görüşmelerinde ciddi olmadığını iddia etti. Beyaz Saray Sözcüsü John Psaki de Washington'un İran ve 4+1 grubu arasındaki görüşmelerin Viyana'da sona ermesi ardından her zaman diplomatik bir yaklaşım umduğunu iddia ederek, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönmesini istediğini de sözlerine ekledi. İran ile 4+1 grubu arasındaki yeni tur müzakere, Pazartesi günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Ortak Komisyonu'nun Viyana'da yaptığı toplantıyla resmen başladı ve dün sona erdi. İran, 4+1 ve Avrupa Birliği temsilcilerinin Viyana'daki Coburg Otel'de katıldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Karma Komisyonu Cuma günkü toplantısında katılımcılar bu müzakere turunda elde edilen sonuçları ve kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiler. Viyana'daki İran heyeti çarşamba gecesi baskıcı yaptırımların kaldırılması ve nükleer sorunlar başlığıyla teklif ettiği metinleri karşı tarafa sundu. bazı delegasyonların istişare etmek ve yeni talimatlar almak üzere başkentlerine dönme talebinin ardından heyetlerin başkentlerinden döndükten sonra görüşmelerin önümüzdeki hafta yeniden başlaması kararlaştırıldı.
Bir grup barış aktivisti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve nükleer anlaşmanın üye devletlerinin liderlerine yönelik yaptıkları çağrıda Amerika'nın nükleer anlaşmaya koşulsuz geri dönmesini, İran'a yönelik bütün yaptırımların kaldırılmasını istediler. İngiliz, Fransız, Alman, Çinli ve Rus hükümet yetkililerinin nükleer anlaşmasına ilişkin yeni müzakere turunda Viyana'da İran heyetiyle bir araya geldi. Aynı zamanda yayınlanan bildiride şunlar yer aldı. 2018'deki veriler İran'ın taahhütlerine tamamen bağlı kaldığını gösterdi ama Amerika, ırkçı İsrail'in baskısı altında kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşmadan kanunsuz bir şekilde çekildi. Bildirde ayrıca İran'ın nükleer programının barışçıl olduğunun kanıtlandığı ve İran'ın barışçıl nükleer programının dışında bir kanıt olmadığı vurgulanarak Amerika ve Avrupalı müttefikleri tarafından savaş önlemi olarak İran'a uygulanan ekonomik yaptırımlar barışçıl değildir. İran halkına karşı yasa dışı ve suçtur denildi. Barış aktivistleri bildirde nükleer anlaşmayı açıkça ihlal ederek İran ve İranlıların her zaman İsrail ve Amerika tarafından terörizmin hedefi ve askeri harekat tehdidi olduğunu bildirdiler. Bildiriyi imzalayanlar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Avrupa Birliği Dışişleri ve Gurbetçiler Politikası Yüksek Temsilcisi ve nükleer anlaşmanın üye devletlerin başkanlarına hitaben Amerika'nın nükleer anlaşmaya koşulsuz geri dönmesi, bütün yaptırımların kaldırılması ve savaş tehdidinin son bulması çağrısına bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü selden sonra Vietnam Devleti ve halkına taziyelerini iletti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Vietnam'daki sel felaketinin ardından Vietnam hükümeti ve halkı ile kurbanlardan kurtulanlara taziyelerini iletti. İki ülke arasındaki dostane ilişkilere değinen Hatipzade, kurbanların ailelerine taziyelerini iletirken yaralıların da bir an önce iyileşmesini temenni etti.
Türkiye'nin 3 Aralık 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 355.226 COVID-19 testi yapıldı. 21.495 kişinin testi pozitif çıktı. 187 kişi daha yaşamını yitirdi. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada omikron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı biliniyor. Ön bilgilere göre omikron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur ifadesini kullandı.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki çatışma sahasında Türk yapımı insansız hava araçları kullandığını ve yıkıcı faaliyetler sergilediğini söylediğini bildirdi. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin telefon görüşmesinde Erdoğan'a Ukrayna kuvvetlerinin kışkırtıcı faaliyet yürüttüğünü ve çatışma bölgesinde Minsk barış anlaşmalarını baltalamak için Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarını kullandığını söyledi. Ankara'dan yapılan açıklamaya göre ise Erdoğan ve Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konularında değerlendirildiğini bildirdi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
Türkiye'de Siyonist rejim İsrail için önem arz eden belgelerin elde edilmesi yönünde faaliyet yürüttükleri ve İsrail İstihbarat Servisi Mossad'la bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklanan 16 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İsrail Gezi Servisi adına faaliyet göstererek Türkiye'deki yabancı menşeli sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını ve ülkede yaşayan Filistinler başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların sosyal hayatları, eğitim süreçleri, yurt dışı bağlantılarını izleyerek uluslararası casusluk suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklanan 16 kişi hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede istihbaratın tanımı ve istihbarat çarkı ile devlet sırrı tanımlaması yapılarak devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal ve askeri casusluk, devletlerin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama ve gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçlarına ilişkin hukuk değerlendirmelerine yer verildi. İddianamede MIT'in başlattığı çalışmalar kapsamında ırkçı İsrail'in istihbarat birimine bağlı kişi veya kişilerin Türkiye'de istihbari faaliyetler yürüterek siyasi casusluk suçunu işlediklerinin tespit edilmesi üzerine şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildiği anlatıldı.
Filistin Kızılayı Cuma gecesi Batı Şeria'daki Nablus'un güneyindeki Bita ve Beyti Recen kasabalarında Siyonist İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere ateş açmaları sonucu en az 227 Filistinlinin yaralandığını bildirdi. Ars Haber Ajansı'na göre Filistin Kızılayı Siyonist askerlerin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle saldırdığını bildirdi. Batı Şeria'da Nablus'un güneyindeki Bita ve Beyti Reven kasabaları işgalci Siyonist rejimin yasa dışı yerleşimlerine karşı Filistinlilerin gösterilerine sahne oldu. Kalkilya'nın doğusundaki Kefer Kadum beldesi de benzer protestolara sahne olurken İsrail güçleri eylemcilere plastik mermiyle müdahalede bulundu. 3 kişi plastik mermiyle onlarca kişi de gazdan etkilendi.
Haber kaynakları Cuma günü Amerika'nın Suriye'nin güneyindeki İdlib ilinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre saldırıda bir sivil öldü, 7 kişi de yaralandı. Suriye kaynakları Amerika'nın MQ-9 Raptor modeli bir insansız hava aracının Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'in güneyinde Eriha el-Muslima yolunda bir motosikleti füzeyle hedef aldığını söylediler. Suriyeli kaynaklara göre saldırıda Afrin Belediyesi'nde işçi olarak çalışan bir kişi hayatını kaybederken motosikletin yanında bir aracın içinde bulunan 7 kişi de yaralandı.
Binlerce Iraklı Irak seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasını protesto etmek için Cuma günü Bağdat'ın Yeşil Bölgesi önünde toplanarak seçim sonuçlarının iptal edilmesini talep etti. Mevazin Haber'in dünkü haberine göre protestocular Yüksek Seçim Komisyonu'nun açıkladığı sonuçlara karşı kalıcı cuma sloganıyla bir araya gelirken sloganlar attılar. Bir grup gösterici de yeşil alan önündeki beton bariyerleri kaldırıp içeri girmeye çalıştı ancak güvenlik güçleri tarafından durduruldu.
Lübnan Başbakanı Mikati, Enformasyon Bakanı Kardahin'in istifasının Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkilerin iyileştirilmesinden kaynaklandığını söyledi. El Cezire'ye göre dün Kardahin'in istifası hakkında konuşan Başbakan Necip Mikati, Kardahin'in istifası Beyrut ile Arabistan'da dahil olmak üzere Fars Körfezi ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki krizden sonra gerekli bir adımdı dedi. Bu arada Mikati, Kardahin'in istifası kararnamesini imzalayarak Cumhurbaşkanlığı sırayına sundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 günlük Fars Körfezi ziyaretinin ikinci duru olan Katar'a gitti. Macron'un ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamd Al-Thani ile akşam yemeğinde görüşeceği ve görüşmede terörle mücadelede işbirliğini derinleştirmesinin bölgesel istikrar, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ve 2022 Dünya Kupası hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.
Yemen El-Mesire televizyon kanalı dün gece Suudi saldırgan koalisyonuna bağlı savaş uçaklarının Yemen'in Taiz vilayetindeki Makbane bölgesine düzenlediği saldırıda en az 16 Yemenli sivilin öldürdüğünü bildirdi.
Ve son haberimiz. Terör rejimi İsrail merkezli NSO grup tarafından geliştirilen Pegasus isimli casus yazılımın yurt dışında görev yapan Amerikalı diplomatların telefonlarının hacklenmesi için kullanıldığı öne sürüldü. Washington Post'un konuyu yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre teknoloji devi Apple, 11 Amerikalı diplomatı telefonlarının son aylarda Pegasus tarafından hacklendiği konusunda uyardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Rusya ve Batı'nın Ukrayna konusunda karşılaşmasının şiddetlenmesi etrafında. Son birkaç haftada Rusya ve Batı'nın Ukrayna konusundaki karşılaşması yeni boyutlar kazanmış ve iki taraf peş peşe her türlü askeri girişim hususunda uyarı yapıp duruyorlar. Bu husustaki son gelişmede Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Roznikov, Cuma günü Rusya'nın 94 bini aşkın askeri gücünü Ukrayna sınırlarının yakınına gönderdiğini ve muhtemelen bu ülkeye Ocak 2022 sonuna kadar geniş çaplı bir saldırı niyetinde olduğunu ileri sürdü. Ukrayna Savunma Bakanı geçen salı günde Rus askeri güçlerinin Ukrayna'nın doğu sınırlarında teyakkuzda olduklarını ve sınıra yakın bölgelerde geniş çaplı tatbikatlar düzenlemekte olduklarını söylemişti. Buna rağmen karşı tarafta da Rusya, Ukrayna ordusunun muhalefetin kontrolünü elinde bulundurduğu Ukrayna'nın doğusunda geniş çaplı askeri operasyonlara hazırlandığını, Moskova'nın bu hususta Kiev'i uyardığını duyurdu. NATO çerçevesinde faaliyet yapan Batı bloku, şimdi Ukrayna'nın Rusya ile olan çatışmasını Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için bir araç olarak kullanıyor. Bu bağlamda son günlerde NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından NATO'ya genel sekreteri ve üst düzey Amerika yetkililerinden herhangi bir durumda Ukrayna'ya karşı askeri bir hamle hususunda çeşitli uyarılar yaptı. Rusya ise defalarca Ukrayna sınırındaki askeri eylemlerinin normal askeri eylem olduğunu söyledi. Ancak Amerika ve müttefikleri Rusya'nın Ukrayna sınırındaki gerilimi arttırmaya alttan devam ediyor. Bununla birlikte NATO ve Amerika'dan gelen uyarılar göz önüne alındığında soru şu ki Ukrayna'nın NATO'ya üye olmadığı halde bu askeri örgüt Rusya'nın Ukrayna'ya karşı herhangi bir olası askeri harekatına ne kadar katı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağıdır.
Rusya'nın sınır bölgelerinin yakınında büyük bir varlığı ne kadar göze alabileceği husustur. Washington ve NATO, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehdidini her daim vurgulasalar da ancak gerçek şu ki son 20 yılda doğuya doğru genişleme politikası çerçevesinde NATO, Orta ve Doğu Avrupa'yı ardından Batı Balkanları dahil etmek için sürekli çaba sarf ediyor. NATO aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'da dahil olmak üzere sözde yakın çevre komşularının NATO'ya üyeliğini ciddi bir şekilde arıyor. Amerikan liderliğindeki NATO'nun nihai hedefi Rusya'nın tamamen kontrol altına alınması ve aslında kuşatılmasıdır. Bunu Rus ulusal güvenliği için bir kırmızı çizgi olarak gören Moskova ise şiddetle bu tutuma karşı çıkmıştır. Siyasi uzman Said Daver şöyle diyor. Doğu Avrupa'da Rusya'ya yönelik NATO varlığının genişlemesi Rus ulusal güvenliği için bir tehdittir ve bu yayılmacılıkla başa çıkılmaması uluslararası ilişkilerde Rus otoriterliğinin sorgulanması ve iki tarafın ana sınırlar arasında tampon bölgelerin varlığı kavramını yok etme anlamına gelebilir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Perşembe günü yaptığı açıklamasında şöyle bir vurguda bulundu. NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna'yı bu asker ittifaka dahil etme arzusu Avrupa kıtasının kalbinde bir saatli bomba gibi olacaktır. Rusya'nın en üst düzey dış politika yetkilisinden gelen bu ciddi uyarı, Moskova'nın NATO'nun Ukrayna'yı kendine entegre etme çabalarından duyduğu endişeyi yansıtıyor. Moskova bu askeri örgütün Doğu Avrupa'daki yayılmacılığı, özellikle de Rusya sınırına yakın yerlerdeki varlığını genişletmesini önlemek için defalarca NATO ile bir anlaşma çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun doğuya genişlemesini kabul edilemez olduğunu ve bunun olmayacağına dair yasal garantilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Fransa ile İngiltere arasında gerginliklerin artması etrafında. Müzik Fransa İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yazdığı mektubun cevabını 7 gün sonra verdi. Macron'un Boris Johnson'ın mektubuna cevap vermesi gerekirken Fransa Başbakanı Johnson'a yazdığı mektupta mültecilerin Britanya'ya akın etmesini engellemek amacıyla Johnson'ın ortak devri önerisini reddetti. Fransa Başbakanı mektupta şu ifadelere yer verdi. İyi niyetle işbirliğini güçlendirmeye yönelik İngiliz tekliflerini her zaman değerlendirmeye ve tartışmaya karar verdik. Bazılarını kabul ettik, bazılarını kabul etmedik. Ayrıca ancak İngiliz politikasının, polisinin veya ordusunun kıyılarımızda olmasını asla kabul edemeyiz. Devriye gezmelerine karşı çıkıyoruz. Bu bizim egemenliğimizin bir parçasıdır. İki büyük Avrupa ülkesi arasındaki ilişkiler, ikili gerilimlerin yeni bir aşamasına girmiş olduğunu gösteriyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çekilmesinden sonra Paris ve Londra, Manş Denizi'ndeki balık tutma hakkı hususunda Kuzey İrlanda'daki durum, AUKUS başlığı altında Amerika, Avustralya ve İngiltere'nin nükleer denizaltı inşasında işbirliği yaptımları dahil olmak üzere çeşitli konularda büyük anlaşmazlıklar yaşadı. Fransa'nın üçlü koalisyondan dışarı tutulması, sığınmacıların Fransa üzerinden İngiltere'ye ulaşma çabaları ve ticari ortakların geleceği konusunda anlaşmazlıklar ciddi sorunlar haline gelmiştir. En az 27 sığınmacının kendilerini taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu Manş Denizi'ndeki boğulmanın ardından hem Fransız hem de İngiliz hükümetleri masum gibi davranarak trajediyi siyasi olarak istismar ederek birbirlerini kötülemeye ve suçlamaya çalıştılar.
Aslında Manş Denizi ve sığınmacıların bu su yolu üzerinden İngiliz kıyılarına ulaşma girişimi sonrasında yaşanan olaylar, Paris ile Londra arasındaki gerilim ve ihtilafların her zaman merkezinde olmuştur. Paris yetkilileri Londra'yı maddi yardım sözlerini yerine getirmemekle suçlamaktadır. İngiltere'de mülteci hakları arayan bir grubun başkanı olan Bella Sankey, İngiltere ve Fransa, Manş Denizi'ndeki mülteci ve göçmen krizini çözecek siyasi iradeye sahip değiller. Bu denizdeki sığınmacıların son ölümleri tamamen öngörülebilir ve önlenebilirdi değerlendirmesinde bulundu. Bu bağlamda İngiltere Başbakanı Boris Johnson eşi benzeri görülmemiş bir hamleyle Fransa Cumhurbaşkanı yazdığı mektubunu Twitter üzerinden paylaşarak Paris'e daha fazla baskı yapmak ve topu Fransız sahasına attı. Buna rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Johnson'un eylemlerine tepkisi de eşine benzerine rastlanmamış şekildeydi. Macron, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de danışmanlarına Boris Johnson'un mantıklı bir konuşma yapmak yerine her zaman bir sirk oyunu başlattığını ve büyük bir ülkenin bir palyaço tarafından yönetilmesinin üzücü olduğunu söyledi. Bu kışkırtıcı ve aşağılayıcı açıklamalar ise Londra yetkilileri arasında öfkeye neden oldu. İngiliz kabine üyesi George Freeman, Fransa Cumhurbaşkanı Boris Johnson ile ilgili açıklamalarının yararlı olmadığını ve herkesi hayal kırıklığına uğrattığını söyledi ve şu açıklamada bulundu. Elbette başbakanımız bir palyaço değil. Britanya Çalışma Bakanı ise Fransa Cumhurbaşkanı Boris Johnson ile ilgili özel sohbetinin hakkında hayrete düştüğünü bildirdi. Böylece Fransa ile İngiltere arasındaki gerilim artık iki ülkenin liderlerinin seviyesine ulaşmış durumda ve Paris-Londra anlaşmazlığı sürecinin daha fazla derinlik ve şiddet kazanacağı tahmin edilebilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Muhterem dinleyiciler, bugün Hicri Şemsi 13 Azer 1400, Hicri Kamere 28 Rebiyusani 1443 ve Miladi 4 Aralık 2021 Cumartesi. Otuz bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Azer 1369'da İranlı ünlü araştırmacı ve yazar ve UNESCO Uluslararası Araştırmalar Kurumu öğretim üyesi Dr. Muhammed Hüseyin Meşaye Feridane 76 yaşında vefat etti. Dr. Feridane tahsiline Fars dili ve edebiyat dalında doktora derecesine kadar sürdürdü ve İkbal Lahuri'ye büyük hayranlık duymasından dolayı bu Pakistanlı şairin eserlerini Farsça'ya çevirdi. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Azer 1390'da İranlı askeri yetkililer Amerika'ya ait RQ-170 modeli casusluk insansız uçağının İran'ın doğusunda bulunduğunu bildirdiler. Bu uçak Afganistan'daki üstten kalkıp İran toprakları içinde İran'ın elektronik savaş birliklerinin tuzağına düştü ve en az hasarla yere indirildi. RQ-170 modeli uçaklar Amerikan ordusunun radardan kaçabilen bombardıman savaş uçaklarına benzeyen en modern cihazlarından sayılırken, özel casusluk kabiliyetine sahip olmasını dikkate alarak Amerika'nın casusluk servisi CIA'ya verildi. İran radardan kaçabilen söz konusu uçakları kendi kontrolüne alarak İran'ın sivil savaş alanındaki gücünü de gözler önüne sermiş oldu. Otuz bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Azer 1369'da Tahran'da ilk Filistin İslam Konferansı düzenlendi. (Gülüyor) 29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Azer 1371'de İran'ın önde gelen alim Ayetullah Seyyid Murtaza Muvahhid Ebtehi vefat etti. Hicri Şemsi 1284'te İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Murtaza Muvahhid Ebtehi gençken Celaleddin Humayi ve Mirza Ahmet Şehidi gibi üstadlar nezdinde dersler aldı. (Gülüyor) 805 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Rebiyusani 638'de Müslüman arif ve bilim insanı İbni Arabi lakaplı Ebu Bekir Muhiddin Muhammed Suriye'nin Şam kentinde vefat etti. Hicri Kameri 560'da günümüz Endülüs'te dünyaya gelen İbni Arabi o dönemin yaygın olan bilimlerini öğrendi ve sonuçta seyr-i sülük ve nefis tezkiyesine ulaştı. Tunus, Mekke ve Bağdat ve Halep başta olmak üzere diğer İslami beldelere seferler düzenleyen İbni Arabi gittiği her yerde saygıyla anıldı. (Gülüyor) 531 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Rebiyusani 912'de İranlı şair Mirza Şeref Cihan Kazvini İran'ın Kazvin kentinde dünyaya geldi. İran'ın Şiraz kentinde kendi döneminin önde gelen bilim adamı Emir Gıyasettin nezdinde çeşitli bilimleri öğrendi. Akli ve nakdi bilimlerin yanı sıra edebiyat, şiir ve musikide üstad olan Kazvini, ahlaki faziletler yüksek bilimsel makamının yanında güçlü bir şair idi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 87. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İsra suresinin 76. ve 77. ayetlerinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilaveti en başından itibaren o kadar etkileyiciydi ki müşriklerin yüreklerindeki paslar bile yerlerinden oynamıştı. Bu yüzden birçok müşrik de İslam dinini anlayarak kendilerine gelmiş ve bu dine katılmak istemişlerdir. Tabii ki bu günden güne hızlanan ve güçlenen İslam'a yönelme hareketi hala müşrik kalanlar için tahammül edilemezdi. Müşrikler insanların İslam'a yönelmesine karşı koymak için açık gizli bir şekilde Allah Resulü'nü öldürmeyi planladılar.
Tüm bu sinsi komplolar ve planlara rağmen Allah-u Teala onların planlarının suya düşmesini ve aşikar olmasını istediğinden dolayı bu öldürme planlarının haberi Allah Resulü'nün amcası Ebu Talib'e ulaştı. Ebu Talib hanedanını bir araya getirip onların suikaste karşı koymak ve Allah Resulü'nü korumak için her türlü girişime başvurmalarını istedi. Bu talimatın ardından Abdülmuttalib'in tüm çocukları, ister Müslüman ister kafir olanlar Şeybi Ebi Talib'de Allah Resulü'nün etrafına toplandılar.
Şeybi Ebi Talib Mekke'de bir mahalle ismidir. Şib, iki dağ arasındaki boşluk yani dere anlamına gelir. Mekke şehri dağlık bir bölgede yer alıyor. Bu toprakların insanları dağ yarıklarını sel baskınlarına karşı doğal bir çit olarak kullanmışlar ve evlerini oralara kurmuşlardır. Mescid-i Haram'ın yakınında birbirine yakın üç şib bulunmaktadır. Ebu Talib Şib'i, Beni Haşim Şib'i ve genellikle Peygamber Efendimiz'in atalarının ve akrabalarının yaşadığı Beni Amer Şib'i.
Kabe'nin doğusunda yer alan bu şibin başında Allah Resulü'nün doğduğu ve peygamberin mevlidi olarak bilinen ev bulunur. Bu bölge aynı zamanda mevlid şibi olarak da adlandırılmıştır. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice Selamullah Aleyha ile beraber yaşadığı ve Hazreti Fatıma dahil tüm çocuklarının doğduğu ev de aynı mahallede bulunmaktadır. Bugün mahallenin Sevkel-Leyl olarak adlandırılan sadece bir kısmı kalmış. Diğer kısımları ise geliştirme ve imar bahanesiyle yıkılarak Mescid-i Haram'ın içine katılmıştır.
Kureyş liderleri Abdülmuttalib'in bütün oğullarının bileşip Ebu Talib Şib'inde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i korumak istediklerini anlayınca onları zayıflatmak adına ve İslam'ın etkisini ve yayılmasını önlemek için onların hepsine yönelik ekonomik ve sosyal yaptırımlar uygulamaya karar verdiler. Böylece bir anlaşma yazdılar ve nüfuzlu kişilerle ve kabilelerin ileri gelenleriyle söz birliği yaptılar. Sonra bu anlaşma metnini Kabe'nin içine astılar ve herkesin ona son nefesine kadar bağlı kalacağına yemin ettiler. Anlaşmaları Abdülmuttalib oğulları ile evlenmeyi yasaklamak ve her halükarda Allah Resulü'nün muhaliflerine desteklemek doğrultusunda idi. Mekke şehrine giren hiç kimsenin Beni Haşim ile ticaret yapma hakkı yoktu ve eğer biri bunu yaparsa mallarına el konulacaktı.
Hac sırasında Müslümanların Şiib'den çıkamalarına izin verilmişti. İlk yıl içerisinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gördükleri herkesi ruhları okşayan İslam dinine davet ediyordu. Bu durum müşriklerin nefretini uyandırdı. Müşrikler Ebu Talib'e geldiler ve artık hayatta kalmasına tahammül edemediğimiz yeğeninizi bize teslim et diye söylediler. Ebu Talib onlara kesin bir cevap verdi ve onları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak kendisi gecenin bir saatinde peygamberimize suikast düzenlemek ve onu öldürmelerinden korkarak Peygamber Efendimiz ne zaman uyursa kendi yatağını bir tarafına, diğer çocukların yatağını da diğer tarafına koyardı. Bazen uyku zamanı gelince Peygamber Efendimiz'e onun yatağında yatmasını söylerdi. Diğerleri uyurken de oğullarından veya kardeşlerinden birine Allah Resulü'nün yanında yer almasını isterdi.
Gecenin birinde Ebu Talib, Ali Aleyhisselam'dan Resulullah'ın yanında uyumasını istedi. Hazreti Ali Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'in yerine geçerek Ebu Talib'e "Baba, öldürülür müydüm?" dedi. Ebu Talib oğluna cevaben ilk mısralarının anlamı şu şekilde olan bir şiir okudu. "Oğlum, bu sınavda sabırlı ol. Çünkü sabır akıl dolu bir yoldur. Her canlı eninde sonunda ölecektir. Seni bu ağır imtihanda kendisini asil ve asil oğluna kurban ettim."
Beni Haşim'in Şiib'deki zor durumu 3 yıl boyunca devam etti. Zorluklar ve açlık o kadar büyüktü ki çocuklar açlıktan ağlıyor ve çığlıklarının sesi Kureyşliler tarafından duyuluyordu. Bazıları böylesine zalimane bir anlaşmanın kabul edilmesinden duydukları üzüntüyü açıkça dile getirmeye bile başlamışlardı. Bu sıralarda Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e asılı olan antlaşma metninin ak karıncalar tarafından yenildiğini haber vermişti.
Ebu Talib bu haberi duyar duymaz kardeşleriyle birlikte Mescid-i Haram'a gitti ve Kureyş'e şöyle dedi. "Hiç yalan söylemeyen yeğenim bana haber verdi. Anlaşmanız yendi. İçinde sadece Allah'ın adı kaldı. Öyleyse yeğenim haklıymış. Tüm bu kötülüğü ve tacizi durdurun. Yalan söylerse onu size teslim ederim." Bunu duyan kafirler dediler ki, "Adil konuşuyorsun. Haydi bunu yapalım." Anlaşmayı getirdiler. Açtıklarında onu Peygamber Efendimizin dediği gibi buldular. Anlaşmanın parçaları ellerine ve başlarına döküldü. Mekke'nin müşrik ve kafir liderlerinin teslim olmaktan ve anlaşmayı feshetmekten başka çareleri kalmamıştı. Böylece kuşatma sona erdi ve Hazreti Muhammed diğer Beni Haşimlilerle birlikte Şib'den başı dik ayrılarak Mekke'deki evlerine döndüler.
Beni Haşim Ebu Talib Şib'inden ayrılıp durumları biraz düzeldikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam ümmetinin başına gelen iki acı olay yaşandı. Bu olaylardan dolayı Allah Resulü Bi'setinin 10. yılını hüzün yılı olarak adlandırdı. Bu iki olaydan biri Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib aleyhisselamın vefatı ve diğeri de vefakar eşi Ümmül Müminin Hazreti Hatice selamullah aleyhanın vefatıydı. Allah Resulü bunların her ikisini de Mualla kabristanında dedesi Abdülmuttalib'in yanına defnetti. Allah Resulü amcası hakkında şöyle buyurmuştu. Ebu Talib vefat eden güne dek Kureyşliler bana eziyet edemiyordu.
Ebu Talib'in vefatıyla müşrikler Beni Haşim'in duygularını tahrik etmeden Allah Resulü'nü Mekke'den kovmaya karar verdiler. Fakat bu sefer yüce ilahi gücü düşünmedikleri için kararlarını yerine getiremediler.
Allah-u Teala İsra suresinin 76 ve 77. ayetlerini indirerek bu şom ve küfür dolu komplonun sonuçsuz kalacağını ve komplocuları ağır bir ceza beklediğini buyurdu. Bu ayetlerde şöyle buyurulmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا.
Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 87. bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstudy.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda yüz gelişme isimli dizi sohbetimizin 29. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde İmam Hümeyni'nin sürgüne gönderilmesi ve ardından bu sürecin devamını anlatmaya çalışacağız.
İmam Hümeyni, Türkiye'ye sürgün edilmesi ve ardından da Necef'e gönderilmesi hususlarına geçen bölümde ele aldık. Pehlevi rejimi İmam Hümeyni aracılığı ile başlatılan aydınlatma ve hidayet sürecini büyük oranda zayıflatmayı başarmıştı. 1953 yılında İran petrolünün millileştirilmesi aleyhindeki Amerika ve İngiliz darbesinin ardından iktidarını pekiştirme ve halkı basma çabaları artmıştı. Ancak İmam Hümeyni'nin açık ve net ifşaatları ve eleştirileri karşısında görünürde sakin görünen Pehlevi rejimi bir kez daha şiddetli bir şekilde tepki göstermeye başladı. Böylece Pehlevi rejiminin baskıcı istihbarat ve güvenlik teşkilatları her türlü sesi boğmaya çalıştı.
Muhammed Rıza Pehlevi, Amerika Birleşik Devletleri'ne, ordusuna ve divanına güvenerek kendisini İran'ın mutlak gücü olarak gördü ve herkesin emirlerine boyun eğmesi ve itaat etmesini bekledi. Hatta İran'ı yönetmenin Tanrı'nın ona verdiği bir görevi olduğunu düşünmeye başladı ve narsizm ve kendini üstün görme düzeyine bile ulaşmıştı ve insanların onu sevdiğini zannediyordu. Bu nedenle Şah'a karşı herhangi bir muhalif ses duyulmamalıydı.
Şah'ın güvenlik aygıtı, özellikle istihbarat ve güvenlik teşkilatı SAVAK, her türlü protesto ve hatta eleştiriyle aktif olarak ilgilenerek bir korku, baskı ve terör ortamı yarattı. Bu koşullarda Şah rejimine muhalif olanlar gizli ve aleni olmayan faaliyetlere ve bazen de askeri gruplar oluşturmaya başvurdular. Bu muhalifler İmam Hümeyni'nin baskıya karşı ve özgürlükçü görüşlerini takip eden en önemli ve etkili oranı İslami akımlar olan farklı inanç ve yaklaşımlara sahipti.
İmam Hümeyni'nin mücadeleleri sırasında fikirlerinden ilham alan devrimci gruplardan biri de İslam Koalisyonu kuruluydu. Grup, imamın Türkiye'ye sınır dışı edilmesinden yaklaşık 2,5 ay sonra İmam Hümeyni'nin tehciri ve İranlılara kapitülasyon yasasını dayatması nedeniyle 21 Ocak 1965'te dönemin başbakanı Hasan Ali Mansur'u öldürdü. Mansur'un infazı, İmam Hümeyni'nin sınır dışı edilmesine rağmen destekçilerinin ve takipçilerinin Pehlevi rejimi için tehlikeli olduğunu gösterdi.
Rejimin güvenlik görevlileri bu cesur eylemi gerçekleştiren Muhammed Buhara'yı ve 3 işbirlikçisini tutukladı ve birkaç ay sonra idam etti. Ancak olaydan 3 aydan kısa bir süre sonra Muhammed Rıza Pehlevi'ye bir şok daha yaşatıldı. Bu sefer kendisi kraliyet ailesini koruma görevinde olan ölümsüz muhafızların bir üyesi tarafından vuruldu. İmam Hümeyni'nin düşüncelerinden etkilenen suikastın faili Reza Şemsabad'ı onun şahın sarayının içinde vurdu ve ancak Pehlevi Şahı hayatta kaldı. Olay rejim için o kadar ağır ve beklenmedikti ki bu olay halktan saklamaya çalışıldı ama çok geçmeden herkes gerçeği anladı. Kralın bir kraliyet muhafızı tarafından vurulması sarayında güvende olmadığını ve demokratikleşmesine ve propagandasına rağmen insanların ondan nefret ettiğini gösterdi.
Şaha ve başbakanına yönelik silahlı saldırılar. (Gülüyor)